Ayrım 39, şairin romanı Murat'tan Mungan, sayfa 434. Yaprak. Her ne kadar eski bir inanışa göre taşları çözülen kapıdan geçmemek gerek denmiş olsa da, yaşı ilerleyen insanlar gün gelir, yaşı ilerleyen kentlerin taşları çözülen kapılarından bir daha geçmek isterler. Odragend'in taşları 1000 yıl önce çözülmüş yüksek alınlıklı ana kapısının eşiğine vardığında aklından bunlar geçiyordu Bendag'ın. Kentin ana girişi olarak kabul edilen iki yanı kırık heykeller ve yarısı devrik sütunlarla kaplı güneye bakan büyük kapı geçidini geride bırakan biri artık kente girmiş sayılırdı. Neyi beklediğini, içine neyi tarttığını bilmeden kapının ağzını bir müddet öylece durdu. Bir kapıdan geçiyormuş gibi değildi, havanın boşluğunda saklı, göze görünmeyen saydam bir zarı aralıyormuş gibi eliyle havayı yoklayarak ilerledi. Yol boyu Odragend'e ilişkin kurduğu nice hayalden sonra işte sonu da buradaydı. Anakara'da kat edeceği bu uzun yolun güzergahında ilk büyük durak olarak seçtiği Odragend'de diğer kentlere göre daha uzun zaman geçirmeyi tasarlamıştı. Başındaki kukuleta yüzün en azından bir bölümünü olsun saklayacak biçimde alnından aşağı doğru indirdi. Amacı geçidin bağlandığı meydandaki geniş orta havuzun yanında gölgelik yükseltideki limon masasında oturan yaşları görünmemekti. Aralarında yaşıtların hatta kendisinden daha büyüklerin olabileceğini tahmin edebiliyordu. Yılların kendisini ne kadar değiştirip tanımaz ettiğinden emin olmadığı gibi hiçbir şeyi rastlantıya bırakmak niyetinde de değildi. Yolunun buraya kadarki bölümünde insanların dikkatinden kaçırıp saklayabildiği yüzü, bu masaya tünemiş atmaca gözlü yaşlardan birinin ilgisini çekebilir. Pekala aralarında onu eskiden tanıyan biri çıkabilirdi. Yol üstü yarenlik ettiği birinden eğer hala ölmediyse, Ugrajon'un kaç yıldır limon masasında oturduğunu duymuştu örneğin. Bir dönem Ugroja ile yakın arkadaşlık etmişliği vardı. Ugroja olmasa bile yol boyu onca zahmetle herkesten özenle gizlemeyi başardığı kimliğini limon masasının çenesini tutamayan yaşlarından birinin gevezeliğine emanet etmek istemiyordu. Yakın zaman kayıtlarını tutmakta zorlanan kocamış belleklerin geçmişi çok daha berrak biçimde hatırlayabildiğini akıldan çıkarmamak gerekti. Bu nedenle limon masasının alabildiğine uzağından dolaşarak hızlı adımlarla sağ taraftaki çıkışa yönelip gözden kayboldu. Odragend'in ilk ruhunu hala taşıdığı söylenen yabanıl görünüşünü aynen koruyan kentin ilk meydanına çıktığında adımları yavaşladı, soluğu düzene girdi. Olası bir tehlikeyi atlatmış olmanın ferahlığıyla gevşeyerek yeniden kalabalıklar içinde sıradan herhangi bir olmanın o tanıdık huzuruna kavuştu. Yeniden kendine güvenini kazanmış bir halde sakin adımlarla kentin kalbine doğru ilerlerken Yusuleyaf'ın verdiği kimlikte yazılı olduğu gibi doğma büyüme Taulu Tutseneaf adındaki biri olarak hissetmeye çalıştı kendini. Deniz aşırı topraklarda oradan oraya savrulmakla geçirdiği yıllarda hangi adı taşıdığı hiç önemli olmamışken şimdi nedense Tutseneaf adının üzerinde iğreti hatta yakışıksız durduğu duygusundan bir türlü kurtulamıyordu. Bu sırada yontulmuş mermer yüklü iki araba arka arkaya geçti yanından. Kentlerin büyümesinin hiç bitmediğini düşündü. Bunca yılın deneyimiyle biliyordu ki bir gezmen yaşamı boyunca kaç yurt gezmiş, ne kadar yol yapmış olursa olsun, hedefi önceden kararlaştırılmış bir yere vardığında içini kuşatan o inanılmazlık duygusundan kolay kurtulamazdı. Sonunda hedefine ulaşmış olduğunu içini ikna etmesi için en azından orada bir gece geçirip ertesi sabah o kentin gününe gürültüsüne uyanması gerekirdi. Alanı geçip Odragend'in uğultulu nabzının duyulmaya başladığı iki yanı ağaçlı ana yollardan birine çıktı. Ihlamurların, iğde ağaçlarının kokularıyla bulutlanan belirsiz düşüncenin içinde bir süre amaçsızca yürüdü. Baktığı her şeyin çağrıştırdıklarıyla hatıralarını sağlamlaştırmaya, belleğini tazelemeye çalışıyordu. Buradan çok uzaklardayken deniz aşırı diyarların birinde bir gün geçmişte yolu Anakara'ya uğramış, macera düşkün yabancı adımlar tanımıştı. Sahici bir merakla Odragend diye bir kentin hala durup durmadığını sormuşlardı ona. Onların böyle bir şey sorabilmiş olmasına pek şaşırmıştı. Bütün Anakaralılar gibi onun içinde Odragend başlangıçtan beri vardı ve hep olacaktı. Bunca yıl sonra kentin gürültüsünü kışkırttığı belleğinin derinliklerinden kopup gelen bu solgun anı parçasının ortaya çıkmasıyla günün ışığında parçalanıp dağılması bir oldu. İşte buradaydı. 50 yıl sonra Anakara'nın kalbi sayılan Audrey Gend'in hareketli sokaklarında yürümekte olduğuna kendini inandırmaya çalışırken asıl gözden kaçırdığı şeyin Audrey Gend'deki değil kendisindeki değişimler olduğunu düşündü. O hem aynı Bendak'tı hem değildi. Tutsenaf olmak bir süreliğine oynanacak olan bir saklambaç şakasıydı belki ama yıllar içinde o bunca değişmişken şimdi bu yolculuk uğruna mecburen taşıdığı bu saçma sapan adın ne önemi olabilirdi ki? 50 yıl öncesinin Bendak'ı da bir yabancı değil miydi kendine? Kim bu kadar yıl sonra aynı kalabilirdi ki? Geçmişte kalmış bazı olayların hatırlayabildiğimiz kolaylıkta hatırlamalıyız ki geçmişteki kendimizi ne kadar çok yabancı yaşamıştır kendi geçmişimizde. Bu sırada yol kenarındaki ağaçların birinden düşen kalp şeklindeki bir yaprak varlığını hatırlatırcısına Bendak'ın yüzüne şöyle bir deyip yere süzüldü, durup yere eğildi. Yüzümün kapısını çalan yaprak, bana kim olduğumu hatırlatmak mı istiyorsun dedi dikkatle baktığı yaprağa. Peki öyle olsun, senin dediğin gibi olsun. Sen kendini kalp şeklinde açığa vururken ben de kendi dalımdan düşen bir yaprak olayım burada. Kelebek defterleri. Söylendiğine göre Dehamar kırlara çıktığında baş döndürücü kokuları eksilmeden en uzağa bile dağılabilen nade çiçek tozanlarını sayfalarına serpiştirdiği defterlerle tuzak kuruyormuş kelebekleri. Defterlerin biraz uzağında bir yerde sotalanıp sayfaların üzerine konmalarını bekliyor. Sonra da uzaktan yönettiği ipi çekerek onları avlıyormuş. Böylelikle ipini her çektiğinde bir tuzak ağzı gibi kendi üzerine kapanan defterlerin sayfaları çeşitli boylarda ve renklerde kelebek ölüleriyle desenleniyormuş. Kırda Kelebek Defterleri adını verdiği kitabını böyle oluşturduğu söyleniyordu. Bir günlük ömrü çok gördüğü kelebek ölüleriyle tuzağa düşürdüğü ölü kelebeklerin sayfalarını desenlediği bu defterlere yazdığı şiirlerle. Şimdi 13 dolunaylı yıl şenliklerine denk gelen günlerde Audrey Gend'deki galerilerinden birinde Dehamar'ın çocukluğundan beri biriktirdiği bu defterler sergilenecekti. Uğradığı saldırıdan sağ olarak kurtulmuş olması üzerinde toplanan ilgiyi yoğunlaştırmış, adının çevresini adeta tansıklı bir ayla örmüştü. O sabah Audrey Gend'in dışında sabah yürüyüşüne çıkmış olan Dehamar, toprak yolun iki yanını sarmış fışkınlara bakıyordu dalgın gözlerle. Erken açmış olmanın kararsız, mahcup renkleriyle kırların yüzünü beneklendiren uzaktaki çiçek öbeklerini seçmeye çalışıyordu. Naburri'den sonra birkaç yerleşim bölgesini daha konaklamış, sonra buraya erken gelmiş, şehrin dışında kalın gövdeli yüksek ağaçların kuşattığı koyu gölgeler içindeki gözlerden uzak bu eski evde bir süre yalnız kalıp kafasını dinlemek, şenliklere tazelenmiş bir güçle katılmak istemişti. Şehre geldiğinden pek kimselerin haberi yoktu. Onu yakından koruyup kollamakla görevlendirilmiş iki kişi, varlıklarının ağırlığını sezdirmeden her gittiği yerde silik gölgeler gibi ona eşlik ediyordu. Sabahları sıkı adım uzun bir yürüyüşten sonra eve dönüp gece yazdıklarını yeni günün ışığıyla yıkanmış gözlerle okumayı nicedir bir çalışma yöntemi olarak seçmişti kendisini. Son dönemde yazdığı şiirlerden hoşnutsuzdu. Kimselerle konuşmaya yanaşmadığı bu durum canını sıkmakla birlikte birilerine açılmayı, akıl danışmayı kendisine yediremiyordu. Belki de kendisi yeterince büyümeden adı ve kibri büyümüştü. Uğradığı saldırı hayatını bir yeri çizmişti sanki. Gövdesinin yaraları çabuk sağlamış ama ruhunda bir yarık açılmıştı. Oradan içine neler dolacağını bilemediği kör bir yarık. İçini ikna etmekte zorlandığı bu yeni dönem şiirlerini kimselere okutmamıştı henüz. Bu konuda başkalarının görüşlerini almamıştı. Onları bir kenara kaldırıp bir süre unuttuktan sonra dönüp yeniden okuduğunda her iyi şiirde görülen temel bir özelliği karşı konulmaz biçimde çıkıp geliveren, insanın içinde gizemli, kavranılmaz izler bırakan o güçlü şeyi bulamamıştı bir türlü. Adeta beceriksizliğini yüzüne vururcasına duyumsadıklarının içinden geçenlerin solgun silik bir gölgesi duruyordu kağıt üstünde. Söz konusu bu son şiirlerin hemen hepsinin üzerine çalışarak giderebileceğine benzemeyen kaynağı belirsiz bir bulanıklığın, erken bayatlama habercisi yavanlığın izleri seziliyordu. Kazandığı teknik ustalık, yenilikleri açık gözü pek ataklar, her birinde apaçık görülen ruh noksanlığını saklamaya yetmiyordu. topluca düşündüğünde zaman içinde yavaş yavaş değil de genç yaşında birdenbire tükenen şairlerden birinden olmaktan korkmuştu Dehamar. Çıraklığı kısa sürmüş, ustaların ömürleri de kısa olabiliyordu bazen. Kendisinin de onlardan biri olma olasılığı sinsi sinsin içini kemirmeye başladığından beri uyku düzeninde gündelik ritmi de bozulmuştu. Şiir yazmanın karşı konulmaz arzusu genç yaşta yerini şairliğini koruma paniğine ve içgüdülerine bırakmıştı sanki. Düzenli olarak çıktığı sabah yürüyüşlerinin sonunda eve yaklaşırken hep yaptığı gibi bu sabahta kalan yolu ve zamanı kısaltmak için adımlarını sıklaştırdı. Birkaç basamakla çıkılan verandanın girişindeki ahşap sedirin üzerine dallarına çeşitli kuşların yuva yaptığı sedir ağacından düşmüş iğne yaprakları kaplamıştı. Onları elinin tersiyle süpürüp verandanın serin kuytu kanatları altında oturup soluklanmak istedi bir süre. Doğrudan içeri geçip masasının başına çökmeye, şiirlerinin bir gün öncesinden devredilmiş çözüm bekleyen sorunlarla uğraşmaya hazır hissetmemişti kendisini. Düzenli bir ısrarla her gün tekrar ettiği bu uzun sabah yürüyüşleri buranın doğasından beklediği, ümit ettiği ilhamı taşımamıştı yardım bekleyen ruhuna. Kırların açık havası içindeki kuruluğa giderememişti. Adını koyamadığı nedenlerle bazı şeyleri vaktinden önce yaşayıp tüketmiş olduğunu düşünmeye başlamıştı son zamanlarda. Başka şairlerin yaşam öykülerinden bildiği bu olasılığın hayatının yakın gelecekli bir gerçeği olmasından kaygıya kapılıyordu. Onu asıl yoran bunları hiç kimseyle konuşmaması, kimselere açılmamasıydı. Soluklanmak ister gibi değil de bulunduğu evin eteğine kurulduğu yukarıdaki yüksek tepeleri dinlemek ister gibi çökmüştü verandadaki sedire. Kucağında kavuşturduğu ellerine sabitlenmiş bakışlarında bir otacının sağaltmaya yoğunlaşmış esrik dikkati vardı. Eski gücünü yeniden keşfetmek ister gibi bakıyordu onlara. Bu sırada verandaya çıkan hizmetlilerden biri arzu ediyorsa ona bir fincan çay getirebileceğini söylediğinde kendisini çözüm bekleyen şiirlerinin sıkıntısından bir süre daha uzak tutacak bahaneye kavuşmuş oldu. Şu verandanın sabah serinliğini oyalanma süresini uzatmaya yarayacak bir fincan çayı beklerken oturduğu sedire iyice yayıldı. Gamen adlı bir atlı polisin kendisiyle görüşmek üzere birkaç gün içinde burada olacağı haberini veren hizmetlinin anlattıklarını başsağlayıp olurlayarak dinledi. Bu konuda ta başından beri herkes hep aynı şeyi söylediği ve anlattıkları değişmediği halde nedense her koşturma polisi bütün olanları baştan sona bir de kendisi dinlemek istiyordu. Gamen dedikleri de onlardan biri olmalı diye geçirdi içinden. Anlattıklarından şimdiden yorulmuş gibi göğüs geçirdi. Dışarıdan bakıldığında genç yaşta kazandığı başarıdan, ünden, erken başı dönmüş, zekasının ve yaratıcının sarhoşluğuna fazla kapılmış, kibirli, gösterişçi biri gibi göründüğünün farkındaydı. Herkes onu kendine fazla güvenen, azıcık şımarık, burnu büyük biri sanıyordu. Oysa kendisiyle baş başa kaldığı her durumda üzerine dikilen gözlerden saklamayı başardığı zayıflıkları, tedirginlikleri, iş sıkıntıları yüzüne vuruyor, aklını kalbini güçsüzleştiren kaygıların çocukça kuruntuların pençesine kıvranan bir çaresiz olup çıkıyordu. Bunu şu kır evinde kısa bir süreliğine de olsa her şeyden geri çekilerek yaşadığı günlerin akıl serinleten uzaklığından daha iyi anlamıştı. Şair olarak su götürmez yeteneği, yaratıcılığın yaşına göre hayli zengin sayılabilecek kaynakları, zekasının kıvraklığı, gençliğinin parıltısı kendisini bile ikna etmeye yetmiyor ama dışarıdan bakanlara kendinden fazlasıyla hoşnut, özgüveni yüksek, bambaşka biri görünmekten hoşnutluk duyuyordu. Çocukluğundan beri biliyordu ki ne kadar başka biriymiş gibi görünürseniz o kadar güvende olur, korunurdunuz. Büyüklerin hep söylediği gibi kendisine saklanmayı bilmeyen insanlar başkalarına kolay av olurlardı. Sızıyla hatırlıyordu. Çocukken oynadıkları oyunlarda hep av olmuştu Dehamar. Arkadaşlarından kaçmış, saklanmış, kovalanmış ve her yakalandığında hırpalanmıştı. İlk kez elinden can pahasına kurtulmayı başardığı birinin gerçek bir katil olması ise hayat karşısında bambaşka bir güç kazandırmıştı ona. Nasıl kullanması gerektiğini bilmediği bir güç. Yanından geçip gitmek. Cemon ve Pepkomok Odragen'de girdikleri ilk gün Atalaga'ya meydanında dolaşırlarken yanından geçip gittikleri Bendag'ın haliyle farkında olmadıkları gibi onun dönüp arkalarından dikkatli gözlerle uzun uzun baktığını da görmediler. Bendag'ın gerçek kimliğinden onunla bir süre sonra güvenlik sarayının bir odasında karşı karşıya geldiklerinde olacaklarından ve 13 dolunaylı yıl şenliklerinde yapacağı sonradan anakara tarihine geçecek o ünlü konuşmadan habersiz kendi zamanlarını yaşıyorlardı. Yazgının görünmez eli ileride nasılsa karşı karşıya getireceğini bildiği bu kişileri şimdilik yalnızca Atalagaya meydanında şöyle bir yan yana geçip gitsinler diye tenteli kahvelerden birinin önüne sürükleyivermişti sanki. Bendak'ın Ceyman'ı yolda şöyle gözle ilk gördüğündeki duygusu bu yüzü bir yerden hatırladıydı. Buna sebep birden dönüp ardına bakmıştı. Birinin yüzünden çok bir anının hatta içine ürküntü veren karanlık bir anının yüzünü hatırlatmıştı bu adam. Anakara'da geçirdiği yakın tarihli günlerin kısa geçmişi, bu süre içinde pek kimseye tanışıp görüşmediği dikkate alındığında onu buralardan bir yerden tanıyor olması pek mümkün görünmüyordu. Ayrıca sanki birini değil de hoş olmayan bir hissi hatırlatıyordu daha çok. İçinde nereye gömülü olduğunu bilmediği huzursuz bir anıyı yerinden kımıldatmış, anlamadığı bir nedenle kafası karışmıştı, yine de fazla üzerinde durmadı. Gün ortası mevsimine göre erken gelmiş bir sıcağı taşıyan meydanın sersemletici kalabalığı içinde ardından baka kaldığı adam daha gözden kaybolmadan anısı kaybolup gitmişti bile. Herkesin her şeyin gözlerimizin önünden böyle geçip gittiği, hatırlamak dediğimiz şeylerin çoğunun bir yanılma olduğu üzerine düşüncelere dalmakta, kendi iç alemine kapanmakta gecikmedi Bendak. Bir şehrin sokakları, tenhaları, köşe başları bazen kaderin cilvelerini hatırlatabilir insana. Ani sürprizleri, beklenmedik karşılaşmaları, burası Odragent. Odragent de bu demek zaten. Canı birdenbire sert bir kahve çekmişti. Koyu bir besamya kahvesi şimdi iyi giderdi. Jamin buraya daha erken gelmeyi planladı halde hesapta olmayan ufak tefek aksiliklerle yolda zaman kaybetmişlerdi. Okan Yus'un, Horad'ın ve haritacı Kaan'ın Odragen'de henüz gelip gelmediklerini, geldilerse nerede kaldıklarını merak ediyordu Jamin. Pepkomok'tan onların yerini bulmasını istedi. Aoi'nin eski rüya terbiyecilerinden Kohora'yı Kırmızı Kent'te epey aradıktan sonra onun Odragent'te taşındığını ve onun kısa bir süre limon masasındaki yaşların arasına karıştığını ama o sonradan bir nedenle oradan uzaklaştığını öğrenmişti Pepkomok. Bu nedenle buraya gelir gelmez doğrudan limon masasına gidip Kohora'yı sormuş. Bu kez de onun artık yürüyemeyecek kadar yaşlandığı, hatta ayağa kalkmakta bile zorlandığı, kentin öteki ucundaki yaşlılar yurdunda kendisine ayrılan bir evde kaldığı bilgisini almıştı. İsterlerse onu orada bulabileceklerini söyleyen Ugreja, kendisini pay çıkartırcasına kıkırdayarak ama kafası hala tıkır tıkır çalışıyor diye eklemişti. Jamin ise o gün Pepkomok'u başından savdıktan sonra Odragen'de her geldiğinde yaptığı gibi kentin kuzeybatısındaki kardeşinin mezarına gitti. Jamin'in bir yanı yıllardır orada bir büyük anıtın gölgesinde yatıyordu. Akşamüstüydü. Gün batımının insanın kaderini derinleştiren hüzünlü renkleri birbirinin içinde eriyen ince çizgilerle sarmıştı gökyüzünü. Mezarın başına oturup uzun süre kardeşiyle konuştu. Hayatta hiç kimseyle kardeşiyle olduğu gibi gönül yakınıyla konuşmamış. Bunca yıl hayatından gelip geçen hiç kimse onun yerini alamamıştı. Jamin daha çocuk yaşta ölen kardeşine doyamamış, katilleri yıllardır yakalanamamıştı. Göğsünü uyuttuğu boynundaki deri uğurluktan Lalalu'nun verdiği kum rengi telis bezine sarılı andacı çıkardı Jamin. İçi taşlar, boncuklar, kumaş parçaları, kurutulmuş çiçeklerle dolu bu andacı Jamin'a verirken tenin kokusu sinsin bu andaca. Bırak kardeşin göğsünün kokusuyla uyusun, kalbinin atışlarını duysun demişti Lelaro. Bir süre elinde okşadığı andacı kalbini bırakır gibi bıraktı mezarın üstündeki tüssüleri mumların arasındaki andaç kasesine. Yanına getirdiği mumları tüsleri yaktı bir ayin özeniyle birkaç yeni kök çiçek dikti. Ayak ucundaki toprak sekiye su dökerken kardeşinin çocukken sevdiği şiiri okudu. Yıllardır bir tek kardeşin mezarının başında sessiz gözyaşlarıyla ağlar ve bir tek ağlarken çocuklaşırdı. Gene orada ağladı. Yıllara yayılmış uzun bir matemin başını aynı sadakat ve kararlılıkla beklediğini bildiricesine güneş batana kadar orada oturup kardeşiyle konuştu. O gün bugündür hiç eksilmeyen bir hasretle konuştu. İkinci günün sabahında güvenlik sarayındaki yüksek yetkililerden biri olan Tauro karşılamıştı onları. Jamin'in onunla yıllar öncesinde dayanmakla birlikte sınırlı bir ahbaplığı vardı. Taşıyıcı çocuk cinayetlerini çözmeye çalıştığı sıralar Sogranam yakınlarında küçük bir yerleşim bölgesinde görevli incecik genç bir polisti Tauro ve zor günlerde Jamin'e hatırı sayılır ölçüde yardımı dokunmuştu. Görür görmez insanda sıcaklık, yakınlık gibi dostane duygular değilse de saygı ve güven uyandıran biriydi. Yaşına göre hayli oturaklı bir hali vardı. Aradan geçen yıllar yaramıştı ona. Zaman içinde hoş bir kalınlık kazanmış, çalını gövdesinden zinde bir güç ve kararlılık geliyordu çevresine. Ceymun kendi gibi başak sarışını biri olarak hatırlıyordu Tahura'yı. Belki yanılıyordu, belki de zaman kumrallaştırmıştı onu. Konuşmaların daha başında anlatılmıştı ki Tahura cinayetlerle ilgili bütün dosyaları dikkatle okumuş, gelişmeleri takip etmiş bir polis olarak konuya son derece hakimdi. Katilin bazı cinayetlerde birilerinden yardım olmuşsa bile tek başına hareket ettiği sonucunu çıkarmış, her cinayetin ayrı bir şehirde işlenmiş olması onu da dikkatini çekmişti. Gördüğü kadarıyla katil mükemmel cinayetler işlemeye çalışmıyor, izlerini örtmeye çalışan hilelere başvurmuyor, tersine çoğu kez rastgele hatta düşüncesizce davranıyordu. Bunca yıllar her durumda kaçmayı, saklanmayı, izini kaybettirmeyi başarmıştı. Onun adeta uyur gezer birinin yön tayin etmedeki başarısıyla hareket ettiği söylenebilirdi. Tahura'ya göre katilin en önemli özelliği adeta yabanıl bir güce dönüşen hayatta kalma bilgisiydi. Bunun üzerine Ceymon ona haritacı Kaan'ın cinayetlerin yalnızca şairlerle ilgili değil, yolculukla da takıntılı bilgisi olabileceği görüşünü ilettiğinde heyecanlanmıştı. İnsanın damarlarında dolaşan kan gibi bir harita üzerinde sürekli hareket ediyor demişti Kaan. Ceymon Tauro'nun bir davayı ele alışındaki ayrıntılarda kaybolmayan dikkatinden temel olanı kavrayarak konuların doğrudan özüne yönelen yaklaşımından hoşlanmış, Odragent'te bu davayla ilgili olarak birlikte çalışacağı kişi de kendisine eşit gördüğü güçler keşfetmek için rahatlatmıştı. Geriye Pepkomok'u Tauro'ya tamamen kabul ettirmek değilse de bir ölçüde benimsetmek kalıyordu ki bu tür konularda deneyimli ya da becerikli olduğu asla söylenemezdi. Pepkomok'a gelince Odragen'de adım attıklarından beri etrafındaki her şeye karşı kapıldığı hayranlık sıtmasıyla iyice budalalaşmış, davayı da onları anakaranın bir ucundan buraya getiren asıl nedenleri de unutmuş, adeta tatil yapıyormuş havasına girmişti. Gelir gelmez güvenlik sarayının bahçesindeki köpeklerin bakımını üstlenmişti. Onun hemen her şeyden kendisine mutluluk payı çıkarmayı bilen iyimserliği, her durumda korumayı başardığı neşesi, çok iş yapıyormuş gibi görünmek adına sürekli göbeğini hoplata hoplata ortalıklarda telaşla gezinmesi, her ne kadar sinirine dokunsa da Ceymon ona artık eskisi gibi kızamadığını, hele bir başkasına karşı savunmak zorunda kaldığı durumlarda onu sahiplendiğini hissetti. İşte bu yüzden yıllardır ilki olarak uzun yolu aynı yardımcıyla kat etmek istemez, işi gereği bir arada olduğu kişilerle ahbapça yakınlıklar kurmamaya dikkat ederdi. Ama bu sınırları çoktan aşıp geçmiş Pepkomok için artık çok geçti. Galiba ona kızmaktan yorulunca benimsemeye karar vermiş, onun iyi sevimli yanlarını görmeye başlamıştı. Tauro yeni gelişmelerden söz etti Ceymon'a. Bir süre önce bir sokak ressamı çizdiği resimlerden yola çıkarak Remiz Ganan olduğu kuşkusuyla birini yakalayıp ardından serbest bıraktıklarından söz etti. Zaten makraka maçlı keçe işçisi bir kadın ortaya çıkıp da bu adamın tavulu biri olduğunu konusunda tanıklık etmişti. Tauro yakaladıkları yaşlı adamın kimliği konusunda henüz anlamadıkları bir nedenle yalan söylediğini sezmişti ama katil ne olmadığı belliydi. Tavulu Tutsenaf adındaki bu adamın olaydan sonra paniğe kapılıp kenti terk etmediğine, hala ortalıklarda dolanıp durduğuna bakılırsa suçlu olmadığı düşünülebilirdi. Ceymon gene de uygun bir zamanda bu adamı görmek, konuşmak istediğinden söz etti Tauro'ya. Daha önemlisi bir an önce Dehamar'la yüz yüze görüşmesi gerekiyordu. Tauro bu konuda meraklanmamasını, bu görüşmeyi saklamak için Dehamar'a haber gönderip güvenlik sarayına çağırdıklarını söyledi. Ceymon sonunda Pepkomok'u kapıldığı tatil havasından çıkarıp işine yoğunlaştırmak amacıyla adeta güvenlik sarayındaki odalardan birine kilitledi. Yol boyu geçtiklerini kentlerden topladıkları bilgiler, gönderilen yeni bilgi ve belgeler, bu davaya ilişkin bugüne kadar birikmiş ne varsa hepsini tek tek gözden geçirmesini, bir sıraya koyup yeniden istiflemesini istedi ondan. Pepkomok bu davanın başından beri katile şu kadar düşman olmamıştı. Dışarıda gürül gürül bir hayat akarken o burada buruşmuş kağıtlar, sararmış sayfalar arasında kara bir gölgenin izini sürmek zorundaydı. Kaoru'nun yaşlar yurdundaki evini bir süre önce terk ettiği ve şimdi nerede olduğunu bilmediği bilgisi canını sıkmıştı da izini sürmeleri için çeşitli yerlere haber bırakmıştı. Pep Komok için her şey Kohra'yı bulup onunla konuştuktan sonra başladı. O sıralar ne olduğunu tam olarak bilemediği ama elinin altında durduğunu hissettiği bir şey onu doğrudan katile götürecek gibiydi. Sanki katilin yanından geçip gitmişlerdi. 39. ayrımın sonu, sayfa 445.